Ayrım 36.
İnsanlar. Westron, elfçe etkisiyle zenginleştirilmiş ve yumuşatılmış olsa da bir insan lisanıydı. Aslında özellikle de ilk çağda batıya Beleriand'a gelen elf dostlarının üç hanedanı olan ve kuzeydeki karanlık güce karşı büyük taş savaşında Eldar'a yardım eden Eldar'ın Atani veya Edain, yani insanların ataları dediği kimselerin lisanıydı. Karanlık güç devrildikten sonra Beleriand'ın büyük bir bölümünün sular altında kalıp yıkılmış olması nedeniyle elf dostlarına da Eldar gibi denizi aşıp batıya gitme imkanı bahşedilmişti. Fakat ölmeyen diyar onlara yasak olduğu için bütün ölümlü toprakların en batısı olan büyük ada onlara ayrılmıştı. Bu adanın adı Numenor, Batı İl idi. O yüzden elf dostlarının çoğu ayrılarak Numenor'da yaşamaya başlamış ve burada namlı denizciler ve gemi ustaları olarak büyüyüp güçlenmişlerdi. Açık kumral ve uzun boylu olan bu insanların ömürleri orta dünyadaki insanların ömürlerinin üç katıydı. Bunlar elflerin Dunedain dedikleri insanların kralları Numenorlular idi. İnsan soyları arasında sadece Dunedain elf dilini bilir ve konuşur. Çünkü ataları Sindarin dilini öğrenmiş ve yıllarla hafifçe değişikliğe uğrasa da bunu çocuklarına bir irfan olarak aktarmıştı. Ve irfanla uğraşanları yüksek elfçe Quenya'yı da öğrenmiş ve buna tüm diğer dillerin üzerinde kıymet vermiş. Ünlü, saygın yerlerin ve soylu büyük şöhret sahibi kişilerin birçoğunun isimleri bu dilden verilmişti. Örneğin Numenor ya da tam haliyle Numenore, Elendil, Isildur, Anarion, Eletsar yani elf taşı dahil Gondor'un bütün kraliyet isimleri hepsi Quenya dilindendir. Aragorn, Denethor, Gilruen gibi diğer Dunedain adamların ve kadınların çoğunun ismi Sindarin formundaydı. Bunların çoğu şarkılardan ve tarih kitaplarından hatırlanan ilk çağdaki Beren, Hurin gibi elflerin ve insanların isimleriydi. Az sayıda isim Boromir gibi karışık kökenlidir. Fakat Numenorluların ana dilleri büyük ölçüde kendi eski insan dilleri olan Adunca olarak kalmıştı ve mağrur günlerinde krallar ve beyler bu dile dönmüşler. Eldar ile eski dostluklarını hala sürdüren birkaç tanesi hariç elf dillerini bırakmışlardı. Güçlü zamanlarında Numenorlular gemileri için orta dünyanın batı kıyılarında birçok kale ve liman bulunduruyordu. Bunların en önemlilerinden biri de Anduin'in ağzına yakın olan Pelargir idi. Burada Adunca konuşuluyordu. Bu dil daha alt seviyedeki insanların dillerindeki sözlerle karışarak ve buradan batı il ile irtibatı olan bütün kıyılar boyunca yayılarak ortak lisanı meydana getirmişti. Numenor'un düşüşünden sonra Elendil elf dostlarını yeniden orta dünyanın kuzeybatı kıyılarına götürmüştü. Burada zaten ya tamamen ya da yarı yarıya Numenor kanı taşıyan insanlar yaşıyor fakat çok azı elf dilini hatırlıyordu. Dunedain daha ilk başından beri birlikte yaşadıkları ve uzun bir yaşam, büyük bir güç ve irfan sahibi oldukları için beyleri oldukları alt seviyedeki insanlardan sayıca çok daha azdı. O yüzden diğer halklarla konuşurken ve engin ülkelerinin hükümet işlerinde ortak lisanı kullanıyorlardı. Elf dillerinden aldıkları birçok kelimeyle bu dili genişletmişler ve zenginleştirmişlerdi. Numenor kralları sırasında geliştirilmiş olan bu Westron dili dört bir yana hatta düşmanlar arasına bile yayılmış ve gün geçtikçe Dunedain'in kendileri tarafından daha çok kullanılmaya başlamıştı. Böylece Yüzük Savaşı sırasında elf dili Gondor halkının çok az bir kısmı tarafından biliniyor, gündelik olarak ise daha da az insan tarafından kullanılıyordu. Bunlar daha çok Minas Tirith'e, civarındaki Taşra'da ve Dol Amroth bağımlı prensliğinin topraklarında yaşıyorlardı. Yine de Gondor ülkesindeki bütün yer ve şahıs isimleri elf formunda ve anlamındaydı. Bazılarının kaynağı unutulmuş ve kuşkusuz Numenorluların gemilerinin denizden yelken açmasından önceki günlerden kalmıştı. Bunlar arasında Umbar, Arnak ve Erek gibi dağ isimleri olan Ailenach ve Rimon vardır. Forlong da aynı tür isimlerden biriydi. Batı topraklarının kuzey bölgelerinde oturan insanların çoğu ilk çağda yaşamış olan Edain veya onların yakın akrabalarının soyundan geliyordu. O yüzden bunların lisanları Adunca ile ilintiliydi ve kimisi hala ortak lisanla benzerlik taşımaktadır. Bunlar Anduin'in üst vadilerinde yaşayan insanlardı. Batı kuyut ormanda yaşayan ormanlı koca olanlar, daha kuzey ve batıda bulunan uzun göl ve vadi insanları. Ferah ile Karrok arasındaki topraklardan gelen Gondor'da at ustaları Rohirrim olarak bilinen insanlar. Onlar hala kendi atalarına ait dili kullanıyorlar, yeni ülkelerindeki hemen her yere yeni isimler veriyorlardı. Kendilerine Atçan Yurt insanları ya da Eol oğulları diyorlardı. Fakat bu halkın beyleri ortak lisanı rahatlıkla hatta Gondor'daki müttefikleri kadar soylu bir tarzda konuşabiliyorlardı. Çünkü Westron çıkmış olduğu Gondor'da hala büyük bir zarafetle ve eski usulde kullanılıyordu. Tamamen yabancı olan Druadan ormanında yaşayan vahşi insanların lisanıydı. Dunlendinglerin dili de yabancı ya da çok uzaktan akrabaydı. Bu insanlar Akdağların vadilerinde asırlar önce yaşayan halklardan arta kalanlardı. Fakat karanlık yıllarda diğerleri dumanlı dağların güney vadilerine çekilmişlerdi. Buradan da bazıları höyük yaylaları kadar kuzeyde kalan boş topraklara girmişti. Bunlardan Bree halkı gelmişti. Fakat bu Breeliler Arnor'un Kuzey Krallığı buyruğuna geçmeden ve Westron dilini kullanmaya başlamadan çok önce olmuştu. Sadece bu ırktan gelen insanların Dunland'de yaşayanları eski lisanlarını ve örflerini muhafaza etmişti. Bunlar Dun Edain'e düşmanca yaklaşan ve Rohirrim'den nefret eden gizli bir halktı. Onların diline ait Rohirrim'e verdikleri bir isim olan Forgoil kelimenin saman kafa anlamına geldiği rivayet edilir. Hariç bu kitapta hiçbir bilgi yoktur. Dunland ile Dunlending Rohirrim'in onlara verdikleri isimdir. Çünkü bu insanlar esmer ve kara saçlı insanlardı. Yani bu isimlerdeki Dun kelimesiyle batı anlamındaki gri elfçe kelime Dun arasında bir bağ yoktur. Hobbitler. Shire ve Breeli Hobbitlerin bu zamanlarda ortak lisanı kullanmaya başlamaları belki de bir bin yılı bulmuştu. Dili kendi usullerince serbestçe ve umursamazca kullanıyorlardı. Gerçi aralarında biraz daha eğitim görmüş olanları gerektiğinde daha resmi konuşabilecek kadar bu dile vakıftı. Hobbitlere özgü bir lisanın kaydına rastlanmamıştır. Eski günlerde yakınlarında veya birlikte yaşadıkları insanların dillerini kullanıyor oldukları anlaşılmaktadır. Böylece Eriador'a girdikten sonra ortak lisana çabucak uyum sağlayabilmişlerdir. Bree'ye yerleşmeye başladıkları zaman eski dillerini unutmaya başlamışlardı bile. Görüldüğü kadarıyla bu yukarı Anduin'e ait Rohirrim'e akraba olan bir insan diliydi. Gerçi güneydeki ülkenlerin kuzeye, Shire'a gelmeden önce Dunlendçe'ye benzer bir dili kullanıyor oldukları ortaya çıkmıştır. Yaban ellere dönen Angle'lı ülkenler ortak lisanı çoktan devralmıştı. Fakat Deagol ile Smeagol Ferah yakınlarındaki bölgede insan dilinde isimlerdir. Frodo'nun zamanında çoğu vadide veya Rohan'da bulunanlarla yakından benzeşen yöresel kelimelerde ve isimlerde hala bunlara ait bazı izler bulunuyordu. En dikkat çekeni günler, aylar ve mevsimlerdi. Çoğu Bree ve Shire'daki yer isimleri olarak muhafaza edilse de bu cinsten birkaç kelime daha Mathon ve Smeagol gibi hala kullanılıyordu. Hobbitlerin özel isimleri de oldukça garipti ve çoğu kadim günlerden kalmaydı. Hobbit, Shire halkı tarafından kendi cinslerinden herkese söylenen bir sözdü. İnsanlar buçukluk, elfler ise periyanat diyorlardı. Hobbit kelimesinin kaynağı çoğu kişi tarafından unutulmuştur. Bununla beraber ilk başlarda saman postlar ve ülkenler tarafından kıl ayaklara verilen bir isim ve Rohan dilinde daha iyi korunmuş olan bir kelimenin yıpranmış bir biçimi olduğu sanılmaktadır. Holbitla, İngilizcesi çukur inşa eden anlamında hall builder. Diğer ırklar, entler. Üçüncü çağa kalmış en kadim halk Onodrim ya da Endiler idi. Ent isimlerinin Rohan dilindeki biçimiydi. Entler kadim günlerde Eldarlar tarafından biliniyorlardı. Eldarlar entlere kendi dillerini vermemiş, onun yerine konuşma arzusu aşılamışlardı. Onların yarattıkları lisan başka hiçbir lisana benzemiyordu. Ağır, yankılı, toplu, tekrarlamalı, gerçekten uzun soluklu, Eldarlı irfan sahiplerinin bile hiç yazıya dökme girişiminde bulunmadıkları, sesliler arasındaki nüans çeşitliliğine, niteliklerinde ve tonlamalardaki yükselme ve alçalmaya dayanan bir forma sahip bir dildi. Bu dili sadece kendi aralarında kullanıyorlardı ama bunu gizli tutmak zorunda değillerdi. Zaten başka kimse öğrenemezdi. Öte yandan entler diller konusunda çok yetenekliydi. Çabuk öğrenirler ve hiç unutmazlardı. Fakat Eldar dillerini tercih ederler, en çok da kadim yüksek elf dilini severlerdi. Yani ağaç, sakal ve diğer entlerin kullanmış oldukları hobbitlerin kaydettiği yabancı kelimeler ve isimler elfçedir. Ya da elf lisanından ent usulünce bir araya getirilmiş kelimelerdir. Bazı yerlerde hobbitler entler tarafından çıkartılan daha kısa süreli mırıltıları ve seslenişleri örneklemek için bazı girişimlerde bulunmuşlardır. A, lalla, lalla, rumba, kamanda, lindor, burime de elfçe değildir. Ve gerçek entçeden bir parçayı örneklemek için büyük ihtimalle son derece hatalı biçimde bugüne kadar gelen tek girişimdir. Bazıları Quenya dilindendir. Çok gölgeli orman, kara derin vadi, derin vadi ormanı, kasvetli toprak şeklinde çevrilebilecek olan Taurelliomea, Tumbalalemerne, Tumbalaletuara, Lumeanor gibi. Bununla da ağaç sakalın aşağı yukarı anlatmak istediği şöyle bir şeydir. Ormanın derin vadilerinde kara bir gölge var. Bazıları da Sindarin dilindendir. Ağacın sakalı anlamındaki Fangorn veya narin kayın anlamındaki Fimbetril gibi. Orklar ve Kara Lisan. Orklar diğer ırkların Rohan dilinde kötü halklara verdikleri ismin bir biçimidir. Sindarin dilinde Orç idi. Hiç kuşkusuz kara lisandaki Uruk kelimesinin de bununla bir ilgisi vardı. Gerçi genellikle bu kelime o sıralarda Mordor ve Isengard'dan yayılan büyük asker orklara veriliyordu. Daha alt seviyede olanlara özellikle de Uruk-hai tarafından köle anlamında Snaga denirdi. Orklar eski günlerde kuzeyin karanlık gücü tarafından üretilmişti. Kendilerine ait bir dilleri olmadığı söylenir. Onun yerine diğer dillerden alabildiklerini almışlar ve kendi zevklerine göre saptırmışlardır. Yine de bunlar küfür veya sövüp saymak için kullandıkları zaman dışında kendi gereksinimleri için bile pek yeterli olmayan, sadece kaba anlaşılmaz sözlerdi. Bu yaratıklar garaz ile dolu, kendi cinslerinden bile nefret eden varlıklar olduklarından, kısa sürede kendi ırklarına ait kaç grup veya yerleşim merkezi varsa o kadar barbar lehçe geliştirmişlerdi. Böylece değişik kabileler arasında orkça kullanmak onlara pek bir fayda sağlamıyordu. Böylece 3. çağda orklar soyları arasında Westron dilini kullanıyorlardı. Hala kuzeyde ve dumanlı dağlarda dolaşanlar gibi eski kabilelerin birçoğu Westron'u ana dilleri olarak kullanıyorlardı. Ama bunu öyle bir şekilde kullanıyorlardı ki orkçadan daha sevimli sayılmazdı. Bu dilde Gondorlu insan anlamındaki Tark, Westron'da kullanılan bir Quenya kelimesi olan Numenorluların soyundan biri olan anlamında kullanılan Tarkil'den bozulmuştu. Bakınız sayfa 200. Kara lisanın karanlık yıllarda Sauron tarafından icat edildiği ve bunu kendisine hizmet edenlerin dili haline getirmeyi arzuladığı söylenmektedir. Ama bu arzusuna hiç ulaşamamıştır. Öte yandan kara lisandan ateş anlamına gelen gaş gibi 3. çağda orklar arasında çok yaygın olan birçok kelime çıkmıştır. Fakat Sauron'un ilk yenilgisinden sonra eski formundaki bu dil Nazgûl hariç herkes tarafından unutulmuştu. Sauron bir kez daha ayağa kalktığında kara lisan bir kez daha Barad-dûr'un ve Mordor'un komutanlarının lisanı olmuştu. Yüzüğün üzerindeki yazı kadim kara lisandı. İkinci kısım sayfa 49'daki Mordor orklarının küfürü ise bu dilin Grishnak'ın komutasındaki Karanlık Kule askerleri tarafından kullanılan daha avam bir şekliydi. Şarku o dilde yaşlı adam anlamına geliyordu. Troller. Troll Sindarin dilindeki Torog'un karşılığı olarak kullanılmıştır. Başlangıçlarında ta eski günlerin alacakaranlığında kalın kafalı ve aptal yaratılışı olan bu yaratıkların hayvanlardan farklı bir dilleri yoktu. Fakat Sauron onları kullanmış, öğrenebilecekleri kadarını öğretmiş, zekalarını kötülükle bilemişti. O yüzden troller hakim olabildikleri kadarıyla dillerini orklardan öğrenmişlerdi. Batı topraklarında taş trolleri ortak lisanın bozulmuş bir şeklini kullanıyorlardı. Fakat 3. çağın sonunda Güney Kuyut Ormanı'nda ve Mordor'un dağ sınırlarında daha önce hiç rastlanmamış bir troll ırkı görülmeye başladı. Kara lisanda bunlara Olokhai deniyordu. Bunları hangi soydan olduğunu bilmeseler de Sauron'un üretmiş olduğuna kimsenin kuşkusu yoktu. Kimisi bunların troll değil de dev orklar olduğunu kabul ediyordu. Fakat Olokhai hem bedensel açıdan hem de zihinsel açıdan irilik ve güç açısından çok daha ileri oldukları en iri ork cinsinden bile çok farklıydı. Trolldüler troll olmasın ama efendilerinin kötü niyetiyle doluydular. Güçlü, çevik, hiddetli, zeki olmakla birlikte bir taştan bile daha sert, korkunç bir soy. Alacakaranlığın eski ırkının aksine Sauron'daki iradesi kendilerine yöneltilmiş olduğu sürece güneşe dayanabiliyorlardı. Çok az konuşuyorlardı, bildikleri tek dil Barad-dûr'un kara lisanıydı. Cüceler. Cüceler tamamen ayrı bir ırktır. Garip başlangıçları ve insanlar ile elflere neden hem benzeyip hem benzemedikleri Silmarillion'da anlatılır. Fakat bu öyküyü Orta Dünya'nın daha alt seviyedeki elfleri bilmiyorlardı. Öte yandan daha sonra yaşayan insanların öyküleri diğer ırkların hatıralarıyla karışmıştır. Gizemli, çalışkan, uğradıkları haksızlıkları ve çıkarlarını kolay kolay unutmayan, değerli değersiz tüm taşları ve kendi halinde yaşayan şeyleri değil de, bir ustanın elleri altında biçim değiştirebilen şeyleri çok seven, genellikle dayanıklı, aksi tabiatlı bir soydu. Fakat kötü yaratılışı değillerdi. İnsanların anlattıkları hikayeler ne derse desin, aralarında kendi rızasıyla düşmana hizmet eden çok azdı. Çünkü eski insanlar onların zenginliklerini, el ustalıklarını arzularlardı ve iki ırk arasında bir düşmanlık vardı. Fakat 3. çağda birçok yerde insanlar ile cüceler arasında sıkı bir dostluğa rastlanıyordu. Kadim konakları yıkıldıktan sonra yaptıkları gibi ülkeler arasında yolculuk etmek, çalışmak, alışverişte bulunmak cücelerin yapısına uyduğundan aralarında yaşadıkları insanların lisanlarını kullanmak zorundaydılar. Yine de gizli gizli elflerin aksine onlar bunu dostlarına bile gönül rızasıyla açmıyorlardı. Yıllarla biraz değişmiş olan kendi garip dillerini kullanıyorlardı. Çünkü bu dil bir masal dili değil, bir irfan lisanı olmuştu. Cüceler de bunu geçmişten kalan bir hazine gibi koruyup bakıyorlardı. Diğer ırklardan çok az kişi bunu öğrenmeyi başarmıştı. Bu tarih kitabında sadece Gimli'nin arkadaşlarına yer ismi olarak verdiği kelimelerde ve Borukent'teki kuşatma sırasında attığı savaş çığlığında kendini göstermektedir. En azından bu bir sır değildi ve dünyanın ilk günlerinden beri birçok savaş alanında duyulmuştu. Baruk Kazat, Kazat Aymenu, cücelerin baltaları, cüceler geldi. Öte yandan Gimli'nin ismi diğer akrabaların isimleri gibi Kuzey insanca kökenlidir. Kendi gizli ve iç isimlerini, gerçek isimlerini yabancı ırktan kimseye açıklamazlardı. Mezarlarına dahi bu ismi kazımazlardı. 2. Çeviri üzerine. Tolkien'in çeviri üzerine notlarını buraya almıyoruz. Çünkü bu notlar İngilizce'ye çevirinin inceliklerini içerdiğinden Türkçe okur için pek anlamlı olmayabilir. Bunun yerine birinci kısmın başındaki yayıncının notunu burada tekrarlamanın doğru olacağını düşünüyoruz. Yayıncının notu. Yüzüklerin Efendisi Tolkien'in kitaba yazdığı eklerden birinde de belirttiği gibi kırmızı kitaptan yapılmış bir çeviri. Her ne kadar Orta Dünya'nın 3. çağında elfler, hobbitler, insanlar ve cüceler bir ortak lisan konuşuyorlardıysa da bu lisanın özellikleri ırktan ırka ve bölgeden bölgeye değişiyor. Tüm bu özelliklerin İngilizce'ye çevrilmesi Tolkien gibi bir dil bilimcinin 10 yıllarını almış. Aynı özellikleri bozmadan Türkçe'ye çevirmek daha da zor. Zorlukların birincisi isimler konusunda. Birçok isim zaten ortak lisanda değil, kahramanların özgün dillerinde. Dolayısıyla Elfçe bir isim zaten İngilizceye çevrilmemiş, Elfçe kalmış. Biz de bu kurala uyduk. Ancak bazı isimler, özellikle de hobbitlerin soyadları İngilizceye çevrilmiş. Biz de yapabildiğimiz kadarıyla bu soyadları Türkçe'ye çevirdik. Aynı şey yer isimleri için de geçerli. Bu yüzden örneğin İngilizceye Brandywine olarak çevrilen Baran Duin, Türkçe'de Brandy Badesi oldu. Aynı şekilde Hancı Barliman Butterbur, Arpadam Kaymak Pürüzü, Buckland ise Erdiyarı olarak çevrildi. Bir de Yüzüklerin Efendisi'nin yayınlanmasından sonra İngiliz kültürüne yerleşmiş olan terimler var. Örneğin Frodo Baggins'in kılıcının adı Sting, arı iğnesi. Ancak bir İngiliz rock yıldızı da kendisine bu adı seçti, bu adla ünlendi. Sting'in eskiden İngilizce öğretmeni olduğu ve Yüzüklerin Efendisi'ni çok sevdiği biliniyor. Bu yüzden Sting'i iğne diye çevirmeyi tercih etmedik. Bunun gibi birçok örnek dışında metinde İngilizceye benzeyen isimler okuyucuyu aldatmamalı. Örneğin Sam Gamgee bir İngiliz adı olan Samuel'den kısaltılan bir ad değil, tersine Samwise'dan kısaltılıyor. Bunu çevirmeye kalksaydık Samwise Efendi'ye yarım akıllı demek zorunda kalacaktık. O yüzden Sam olarak kaldı. Orta dünyanın halkları farklı lehçeler konuşuyor. Örneğin elfler oldukça resmi ve ağdalı, büyük ölçüde Shakespeare dönemi İngilizcesiyle konuşurken Rohirrim daha da eski bir İngilizceye sahip. Türkçe'de elf lehçesini daha ziyade lisan-ı Osmani ile karşılarken, göçebe, at sırtında yaşayan Rohirrim'in lehçesini daha bir Orta Asya Türkçesi ile karşılamayı seçtik. Üç isim üzerine notlar. Hobbit, Gamgi ve Brandy Badesi. Hobbit türetilmiş bir kelimedir. Westorn dilinde bu halk kastedildiğinde kullanılan kelime buçukluk anlamında banakil idi. Fakat bu dönemlerde şair ve Bree halkı başka hiçbir yerde kullanılmayan kuduk kelimesini kullanıyordu. Öte yandan Meriadoc, Rohan kralının oyuk sakini anlamındaki Kad Dukan kelimesini kullandığını tespit etmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi hobbitler bir zamanlar Rohirrim diline oldukça yakın bir dil kullandıklarından Kuduk'ta Kad Dukan kelimesinin aşınmış bir biçimi gibi görünmektedir. Kad Dukan'ı açıklanan nedenlerle Holbeit'le olarak çevirdim. Hobbit de eğer bizim kendi kadim lisanımızda olsaydı aşınarak Holbeit'le'dan kalan bir kelime yerine geçebilecek bir yapıdadır. Gemgi, kırmızı kitapta belirlenmiş olan aile geleneklerine göre Galbasi ya da kısaltılmış haliyle Galpsi soyadı Galabas köyünden gelmektedir. Galabas kelimesinin oyun anlamındaki galap kökünden geldiğine inanılmaktadır. O yüzden Gemwich, Gamik olarak telaffuz edilir, bize uygun bir karşılık gibi gelmiştir. Bununla birlikte Galpsi ismi yerine Gammici'yi Gamgi'ye çevirirken Samwise'ın pamuk ailesiyle bağı olduğuna dair imada bulunmak gibi bir amaç güdülmemiştir. Gerçi eğer lisanlarında buna izin verecek bir durumu olsaydı bu tür bir espri oldukça hobbitçe olurdu. Brandy Badesi. Bu nehrin hobbit isimleri elfçe altın kahverengi anlamındaki Baran ve büyük nehir anlamındaki Duin kelimelerinden türemiş Baran Duin'in vurgu anttadır, değişime uğramış halleridir. Brandy badesi günümüz için Baranduin'in doğal olarak bozulmuş bir hali gibi görünmektedir. Aslında buranın eski Hobbit ismi hudut suyu anlamındaki Branda Nin idi ve en iyi hudut çay olarak çevrilebilirdi. Ama bu zamanlarda yine rengini ima ederek nehire sert bira anlamındaki Braldahim ismi verilmesi yaygın bir espriydi. Kitabın sonu. 10 Ağustos 2005. Sayfa 400.